Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta tabii ki her hafta olduğu gibi yine otomotiv dünyasında öne çıkan haberleri sevgili Barış Cankı ile beraber sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Tabii ki burada önemli olan şey Barış'ın ve Barış'la beraber Donan Haber'deki ekibin, sevgili ekibin aslında yazdığı otomotiv haberleri. Çok güncel, her zaman çok yeni haberleri yurt dışından, yurt içinden hepsini Donan Haber'de bulabiliyorsunuz. Mutlaka takip etmenizi, uygulamayı kurmanızı ve aynı zamanda hala bize abone değilseniz abone olmayı, bizi daha önce seyrettiyseniz, beğendiyseniz lütfen bizlere emoji ile bile olsa, ki zaten destek veriyorsunuz gerçekten. Hakikaten her gördüğümde ben de çok seviniyorum, çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Çünkü programı yapanlardan birisi olarak en azından insan bunları gördüğünde beğenildiğini hissediyor. Tabii ki o da hoş. Ama bizim için bir başka önemli tarafı tabii ki YouTube algoritmasında öne çıkmak. Bu da bizi öne çıkartıyor. O yüzden de sizlere teşekkür ediyoruz. Yapıcı eleştirilerinizi yerin dibine sokmadan yapacağınız eleştirileri de her zaman başımızın üstünde yeri var diyerek söylemiş olalım. Hemen programımıza başlayalım. Sevgili Barış, nasılsın? İyisin umarım.
İyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Nasıl bu hafta haberler? Neler var bu hafta? Herhalde gündem gene fena değil bence.
Evet. Gündem fena değil ama bu hafta böyle şaşırtıcı şekilde Çin tarafından çok fazla haberimiz yok. Yine böyle gelen bir iki tane haber var ama tabii bu haftanın asıl gündemlerinden bir tanesi, biliyorsun, şimdi geçen bölümde de konuşmuştuk ama orada artık hani markalar ya da üreticiler tarafından açıklanan kesin bir şey yoktu. Neyden bahsediyorum? Nissan ve Honda birleşmesinden bahsediyorum. Geçen hafta çok konuştuk bunu. İptal edileceğine dair işte Nissan'ın Honda'nın ileri sürdüğü şartları kabul etmediğine, istemediğine dair şeyler ortaya çıkmıştı. Zaten bu haftada beklediğimiz üzere resmi açıklama geldi. Nissan tarafından, Honda tarafından aynı basın bülteni paylaşıldı. Burada da 2024'ün Aralık ayında yanılmıyorsam imzalanan bir niyet sözleşmesi vardı. O da neyi gösteriyordu? Biz işte hani birleşip dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesini oluşturacağız ve bunun görüşmelerini resmi olarak başlatıyoruz anlamına geliyordu. Bu görüşmelerin başında ne vardı? Şu öneriliyordu. Honda ve Nissan'ın beraber bir holding şirketi kurması, ikisinin birleşerek bir holding şirketi kurması, buradaki bu holding şirketindeki işte yönetim kurulunun çoğunlukta Honda tarafından atanması, onun CEO'sunun yani yönetim kurulu başkanının Honda tarafından gelmesi öneriliyordu. Nissan tarafından bu tarafta azınlık olacaktı ve yönetimi Nissan tarafında olmayacaktı. Çünkü Nissan CEO'su 2025 yılında emekli ayrılmak istediği için o tarafta herhangi bir şey yoktu. Ama şimdi Nissan tarafından paylaşılan resmi basın bültenine baktığımızda Honda'nın görüşmeler sırasında bu karardan caydığı başka bir şart ileri sürdüğü belirtiliyordu. Ki zaten geçen bölümde de iddia olarak bunu söylemiştik. Neydi o iddia? Bir Honda Nissan'ı yan kuruluş haline getirmek istiyordu. Ana kuruluş Honda olarak devam edecek. Yan kuruluşsa Nissan olacak. Tabii ki Nissan yönetimi bu kararı kabul etmediklerini belirttiler ve bu yapılan 2024'ün sonunda imzalanan niyet sözleşmesi de anlaşması da feshedildi. Böylece birleşme görüşmeleri tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Bununla beraber şöyle birkaç madde de ortaya çıktı. Bu maddelerden bir tanesi de Honda'nın Nissan'la işte beraber işbirliği yapacaksak biz bu noktada Renault'un varlığını istemiyoruz şeklinde de bir talebi olmuş diye bu ortaya çıkan belgelerde ileri sürülen maddelerden bir tanesi de bu. Honda'nın Nissan'a Renault'da bulunan hisselerinizi geri alın, geri satın alın, öyle anlaşalım şeklinde bir talepte bulunduğu da belirtiliyor. Bu da dikkat çeken noktalardan bir tanesi olarak kayda geçti diyebiliriz ikili tarafında görüşmelerden ve bu anlaşma biliyorsun hep şey olarak ortaya çıkıyordu. İşte Honda Nissan birleşecek ama bir üçüncüsü de var, Mitsubishi. İşte bu üçü birleşerek bir büyük bir otomotiv devi ortaya çıkacak. Yani Mitsubishi sanki burada biraz daha yancı gibiydi ama burada ortaya çıkan belgelerde şu ortaya çıkıyor. Mitsubishi'nin birleşmenin üçüncü üyesi olma fikrini reddettiği, bu birleşmede yer almak istemediğine dair maddeler de var. Aslında böyle birleşme sona erince tabii ki biliyorsun bazı şeyler açığa çıkmaya başlıyor. Ama en nihayetinde bunun iptal olduğunu ve Honda Nissan birleşmesinin başka bir bahara kaldığını veya hiç gerçekleşmeyeceğini net olarak burada görüyoruz.
Evet, ben de hemen şunu söyleyeyim. Yani burada şimdi Nissan'ın bahsettiği, söylediği şey, yani ben yan marka olmak istemiyorum demesi anlaşılabilir. Fakat tabii şu var. Yani Honda da burada, yani Nissan şunu açıklamış bir şirket. Ya biz Aralık ayında, biz eğer işte bir 10-12 ayımız var. Eğer tutturamazsak nalları dikiyoruz. Bir açıklaması var. Resmi bir açıklama. Şimdi bunu dediğin zaman Tabii ki karşı taraf sana şey der. Yani ben senin Nissan işte yan markam olacak. Yani işte ne diyelim şimdi mesela Stellantis deyince tabii aklına tek bir marka gelmiyor belki ama mesela birileri konuşunca şey diyor. Aslında Peugeot aldı diyor mesela. İşte Peugeot daha çok daha büyüktü diyor diyelim ki. Burada her seferinde içeride bir büyük ve sonrasında yan markalar meselesi dert olacaktı. Mitsubishi desen sanki Mitsubishi'nin de durumu tabii Nissan'dan daha parlak ama sanki o kadar da şahane bir durumda mıdır? O da tartışılır belki bilemiyorum. Belki de aslında böyle bakınca Japon markalarının durumunu belki düşünmek lazım ama nedense ben hani şey diye düşünmedim. Yani bu normal bir istek aslında Honda ama Renault'daki hisselerini alma meselesi o nasıl olur? Zaten şirket mali olarak zorda. Hani tam o hisseleri
Evet.
al demek kolay. Bunu alabilir miydi? Honda'dan ancak gelecek parayla falan hani bu olur. Ancak öyle alabilirdi. Demek ki orada tabii Japonlar muhafazakar yani şey de istemeyeceklerdir. Yani ona da şaşırmıyorum. Renault'u istemeyeceklerdir. Çünkü bir Japon markası olmasını isteyeceklerdir. Milliyetçi bir tarafları da var o anlamda. Onu istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden de çok enteresan buradan dönmüş olması olayın. Carlos Ghosn'un da işte vaktinde söylediği konu da böylece gerçekleşmemiş oluyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Şimdi artık başladığımız yere geri dönüyoruz. Nissan acaba
Evet.
teslim bayrağını dikecek mi yoksa başka birisi başka bir anlaşmayla gelecek mi? Renault da bu arada hisselerini acaba satmak istiyordu. Hani ya bu iş ne olacak falan filan diyordu. Renault için de şimdi daha olumsuz bir durum söz konusu. Çünkü Nissan'da hisseleri düşecek doğal olarak falan. Peki teşekkür ediyoruz. Güzel aslında bu enteresan bir şirket evlilik haberi olacaktı.
Evet
Gitti.
ama maalesef olmadı. Bu arada Nissan şeylerle hala başka şirketlerle görüşmeye devam
Heh,
ediyor.
teknoloji şirketleri
Bunlardan bir
demiştin sen.
tanesinin de Foxconn olduğunu söylemiştik.
Evet.
Tayvanlı üretici iPhone üretimiyle biliniyor. iPhone'ların üreticisi olarak biliniyor ama şimdi hani Foxconn da şöyle bir açıklama yaptı. Hep deniyordu ya işte Nissan'ın da birleşmesi iptal oldu. Artık Foxconn'la birleşirler şeklinde. Hani o zaten talip olduğunu söylemişti ama en güncel olarak şöyle bir açıklama yaptılar. Biz Nissan'ı birleşme veya satın alma talebimiz yok. Biz sadece onlarla işbirliği, otomotiv
İşte.
dünyasında birliği yapmak istiyoruz şeklinde bir açıklamada bulundular. Aslında Foxconn da sanki bir nevi bir Honda Nissan birleşmesi gibi tam bir kurtarıcı rolünde değil ama yine bir mutlaka işbirliği yapması halinde bile Nissan'a faydası olacaktır. Hep şunu söylemiştik. Honda ve Nissan zaten otomotiv dünyasında şu anda gündem olan konu ne? Elektrikli araçlar. Bu iki üretici de elektrikli araç tarafında geç kalmış, şu anda geç
Doğru.
kaldığını gördüğümüz markalar. Yani Nissan tamam Leaf'le beraber ilk bu pazara adım atan üreticilerden bir tanesiydi ama devamını getiremedi ne yazık ki. Honda zaten geriden devam ediyor. Yani bu iki şirketin elektrikli araç pazarında bu yeni teknolojilerde birbirine katacak bir şey yok. O yüzden hani biz hep söylemiştik bunu. İkisinin birleşmesi aslında çok da mantıklı görünmüyor diye. Olan da bu şekilde oldu. Bu senin az önce söylediğin işte Renault'daki hisselerini sanki Honda birleşme gerçekleşmesin diye böyle maddeler ileri sürmüş gibi bir
Evet.
durum var ortada. Sonradan işte bu yan kuruluş haline getirmek istemesi, karardan vazgeçilmesi falan şunu gösteriyor. Sanki biraz Japon hükümetinin zoruyla bu birleşmeye zorlandı
Zaten
da
öyleydi, evet.
uğraştılar yani. Hani biz nereden bir şey çıkaralım da bu anlaşma iptal olsun, Nissan'la birleşmeyelim
Yani
şeklinde.
ya da en iyi kendisi için en iyi
Dedikleri
şey
oldu.
neyse onu istiyor adam. Bence çok normal. Hani ya zaten tam zorla yapıyoruz bu işi. Tamam, en azından bari bizim kurallarımız da olsun. Yani biz de canını çıkartalım bu işin hani diye. Olmazsa da olmasın. Yani hani bir şey vardır mesela bir teklif vereceksin. Yani satmak istemiyorsun diyelim ki dersin ki ya işte hani 100 liralık mala 300 lira dersin diyelim. Hani
Evet.
adam da 300'ü verirse dersin ki vay be 300'ü verdi. Neyse tamam zaten ben de bu kadar parayı satmayacaktım der.
Aynen öyle.
Buna benziyor yani durum. Ama tabii ya çok ente. Ve söylediğinde çok ente. Foxconn'da geçen hafta konuşmuştuk yani hakikaten. İşte bak ya yani olmaz yani aklın yolu bir. Hani adam Çin bu kadar iyi giderken mümkün değil gerçekten gidip de. Ama nasıl yapacak? İşte onu da konuştuk. MG gibi yaparsan yıllar yıllar sonra dersin ki ya tamam kardeşim ben bu markayı alayım. Nissan gene bir marka değeri var, bir şeyi var. Hani bitti ama markasını kullanayım desen belki olur. Bakalım bu köprünün altından başka hangi sular akacak göreceğiz.
Evet.
Madem öyle hemen şöyle Avrupa yakasına geçelim. Audi'nin Q4 e-tron fiyatı. Allah Allah. Evet neymiş bu fiyat nasıl düşebilir ya? Barış kardeşim hayırdır?
Evet, Alman markalar veya işte Avrupalı üreticiler diyelim böyle elektrikli araç pazarında Çinlerin gölgesinde yoluna devam ediyorlar ama şimdi işte biliyorsun onların da böyle verdiği tedirginlikle sürekli bir maliyeti düşürmek yani tüketiciye yansıyan tarafta fiyatları düşürmek için çalışmalar yapıyorlar. Sürekli bir Şu çalışma var onlarda. Hani uygun fiyatlı, biraz daha uygun fiyatlı modeller öne sürelim. Fiyatlı bandımızı biraz daha aşağı düşürelim ve tercih edilme oranımızı arttıralım. Çünkü Çinliler gümbür gümbür geliyor. Evet, Çinliler şu anda Avrupa pazarında çok büyük bir söz sahibi değiller ama ilerleyen süreçte nasıl ki hiç Çin şöyle birkaç yıl önce elektrikli araç deyince Çin aklımıza gelmiyordu, Tesla aklımıza geliyordu. Şu anda geldikleri nokta bambaşka bir nokta. Bravo. O yüzden Avrupa pazarı içinde büyük bir tehlike arz ediyorlar diyebiliriz. Bunu gören Avrupalı üreticiler de fiyatları düşürmeye, aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Audi'nin bu noktada yaptığı, attığı adımlardan bir tanesi Q4 e-tron modelinin daha ucuz bir versiyonunu çıkarmak oldu. Avrupa pazarı için tanıtıldı. Q4 40 e-tron adı verilen bir versiyon. Öncesinde biliyorsun giriş seviyesini ülkemizde de satılan Q4 45 e-tron oluşturuyordu. Onda yanlış hatırlamıyorsam 77 kWh civarında bir batarya vardı. Menzili daha yüksekti. Sunduğu teknik özellikler daha fazlaydı ama işte fiyatı yüksekti. Şurada Türkiye fiyatına baktığımızda 3.686.000 TL'lik bir fiyat var. 3.7 milyona yuvarlayabiliriz. Bunu %60 ÖTV dilimine giriyor. Ama bu yeni tanıtılan versiyonda bu teknik özellikler biraz daha aşağıya çekilmiş. Ama yine menzil açısından oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Bunda ne bulunuyor? 63 kWh brüt kapasiteli, yani net olarak 59 kWh civarında düşünebiliriz. NMC batarya bulunuyor. Nikel manganez kobalt. LFP yok bu modelde. Ve arka aks üzerine konumlandırılmış bir tane 150 kW'lık 201 beygir güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. WLTP'ye göre 412 km sürüş menzilimiz var. Ama Sportback versiyon biraz daha hani buna göre dinamik ve aerodinamik açıdan daha verimli olduğu için 423 km'ye kadar çıkıyor bu menzil Sportback versiyonu. 0-100 hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. Volkswagen grubundaki birçok model gibi 160 km saatte böyle son hızı sınırlandırılmış. Dediğim gibi hani 45 versiyona göre biraz daha teknik açıdan konsantre, böyle biraz daha sıkıştırılmış bir versiyon olarak düşünebiliriz bunu. 165 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği var burada. Bu da %10'dan %80'e 24 dakikada bir dolum sağlıyor. Marka tarafından verilen değer 10 dakika şarjı 155 km menzil elde edebildiğiniz yönünde. Böyle güzel bir otomobil. Tam olarak böyle sahip olduğu donanımlar net olarak açıklanmamış ama işte Audi'nin bu MMI Navigation Plus adı verilen teknolojisi, 10.25'lik dijital gösterge ekranı, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi bazı donanımların altı çizilmiş. Bu giriş seviyesine itibaren standart olduğuna dair. Fiyatı burada önemli. Avrupa'daki fiyatı 46.150 Euro'dan başlıyor. Yani az önce bahsettiğim giriş seviyesinde yer alan Q4 45 e-tron'un fiyatına göre yaklaşık 6.000 Euro'luk bir ucuzlama söz konusu. Onunki 53.000 Euro civarındaydı. O yüzden aslına baktığımızda burada eğer Türkiye'ye de getirilse ki Türkiye'ye getirilirse aslında ilginç bir durumu var. Şunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Çünkü baktığın zaman Almanya'daki işte KDV'sini düştüğün zaman vergisiz fiyatı 1.455.000 TL'lik bir şeye geliyor. Bizim de %10'luk dilimdeki üst matrahımız 1.450.000 TL. Oo. Yani Audi bunu isterse birazcık daha fiyatıyla oynarsa %10'luk dilimde bile tutabilir ve 1.9 milyon civarına Türkiye'de satabilir. Ama şimdi baktığımız zaman hani marka kendini işte hani lüks premium bir markadan söz ettiğimiz için diğer modellerine baktığımızda işte Q2 bile yüksek bir fiyattan sattığı için 1.9 milyona Q4 e-tron satar mı, satmak ister mi? Onu da pek ben açıkçası ihtimal vermiyorum. Ama böyle bir ihtimal olabilir mi? Olabilir. Ama %10'luk dilime sokmazsa, %40'lık dilimden de gelirse 2.6-2.7 civarında bir satış fiyatı olur muhtemelen. Yine mevcut versiyona göre yaklaşık 1 milyon liralık net bir indirim olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Ama büyük ihtimalle Audi bütün pazarlarda biraz daha uygun fiyatlı modellere yönelmek istediği için bu versiyonu da ülkemize getirecektir diye düşünüyorum.
Evet ya, ben şunu söyleyeyim. Sen söylerken aklıma Mercedes örneği geldi. Mercedes malum bunu değiştirmişti. Yani tam böyle fiyatı güzel bir yere gelecek diye dedi, yapmayalım diye yapmamıştı. Yani sanki Audi de bunu yapabilir gibi geliyor. Ama yapmasa hakikaten hani işte bir fırsat. Yani en azından bir dönem bile, bir süre bile yapsa aslında hoş olabilirdi. Ama herhalde görmeyebiliriz dediğin, çünkü bence iyi bir nokta, onu merak ediyordum. Tamamen duygusal olan nokta, en önemli nokta bizim için. Audi fena mı? Türkiye için aslında gerçek fiyatlarına binebileceğin bir arabadan bahsediyor. Ama 45 alanlar için de kötü o durumda. Yani hani 45'i almış adam, vermiş neredeyse 4 milyon para. Bir gelmiş, yani diğeri müthiş bir vergi farkı. İşte %60, %10. Yani dehşet gerçekten. Peki.
Evet.
Bir başka çok sevilen araca geçmek istiyorum. Volvo XC90 Türkiye'de. Tabii ki demin olduğu gibi özelliklerinin yanı sıra en önemli mesele fiyatı ne olacak, ne bitecek. Gerçi çok yüksek hani şey bir üst sınıf bir araba. O yüzden fiyatlarda bir şey değişmese de çok fark etmiyor sanki ama senden dinleyelim ne olacak, ne bitecek.
Evet, Volvo XC90 Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen Volvo XC90. XC90 aslında birazcık uzatmaları oynuyor diyebiliriz. Karşımızda duran versiyon da aslında makyajlanmış bir versiyon. Çünkü XC90'ın eski kasası biliyorsun bayağı teknoloji açısından görünüm olarak da özellikle iç mekan tarafında bir premium, kendi segmentinin böyle çok tercih edilen bir aracı olmasına rağmen, hatta Türkiye'de en çok tercih edilen bir modeli olmasına rağmen bayağı eskimişti yani. Ama işte Volvo bu tarafta ne yapıyor? Genel olarak elektrikli araç tarafına önem verdi son yıllarda. EX30'u çıkardı. EX30 biliyorsun kompakt bir %100 elektrikli SUV. Gayet güzel, tamamen yeni bir tasarım, tamamen yeni teknolojiler gibi. Sonrasında XC90'ın elektrikli versiyon olarak da EX90'ı çıkardı. Ama işte bu versiyon, bu model Türkiye'ye gelemediği için biz artık burada Türkiye'de XC90'ın makyajlı versiyonuyla yetinmek zorundayız. Bu da kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu. Baktığımız zaman fiyatlarını aslında fiyat listesinde başlangıç fiyatı 7 milyon 376 bin TL civarından başlıyor ama marka şöyle bir lansman fiyatı açıkladı. Bu 7.4 milyon civarındaki giriş seviyesi versiyon lansman özel fiyatı 6 milyon 790 bin TL olarak açıklandı. Bunda B5 adı verilen hafif hibrit bir motor bulunuyor. Diğer bir motor seçeneği de T8 adı verilen plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit. Bu şarj edilebilir hibrit tarafında da 7.5 milyonluk bir aslında lansman fiyatı var. Onun da fiyatı normalde 7.8 milyon civarından başlıyor diyebiliriz. Yani baktığımız zaman işte önceki kasada zaten 6 milyon 7 milyona yakın dolaylarda geziyordu. Makyajla beraber tabii ki fiyatlar biraz daha yukarı çıkmış. Böyle 7.5-8 milyon dolaylarında dolaşıyor diyebiliriz. Baktığımız zaman tasarım olarak bence güzel güncellemeler yapmış Volvo burada. Evet, az önce söylediğim gibi elektrik tarafı daha çok yoğunlaşıyor ama XC90'ın makyajına da bence güzel hamleler yapmış. Otomobilin daha modern, daha şık görünmesini sağlamış. Özellikle ön tarafta yapılan güncellemelerle beraber güzel bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Nedir? Bu işte yanlarda böyle torun çekici adı verdiğimiz bu gündüz ledleri daha da modernleştirilmiş. Bence otomobilin görünümünü daha şık hale getirmiş. Böyle panjurda kullanılan detaylar da birbirine aykırı çizgiler kullanılmış. Bence ben bu birbirine böyle aykırı olan çizgileri çok beğeniyorum otomobillerde. Bazı noktalarda böyle yer veriliyor. Gerçekten güzel bir görünüm oluşturuyor. XC90'da da bence onun panjurunda da çok güzel bir görünüm oluşturmuş diyebiliriz. Jantlarımız yine keza aynı şekilde makyaj operasyonu için değişmiş. Çift renkli büyük jantlar var ama arka tarafta ve yan tarafın genelinde zaten bir makyajdan bahsettiğimiz için çok büyük bir değişim yok. Arkada sadece stoplardaki grafiklerin değiştiğini görüyoruz. Onun dışında zaten mevcut kasayla yenisini yan yana getirdiğinde çok büyük bir değişim gözlenmiyor bu tarafta. Bir makyajdan bahsettiğimiz için aslında boyutlarda herhangi bir değişiklik yok. Onun dışında motor seçeneklerinden hemen şöyle bahsedeyim. B5 ve T8 isimli iki farklı seçenek olduğunu söylemiştim. Her iki modelde 8 ileri Geartronic adı verilen otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Hafif hibrit versiyonda 250 beygir güç, 360 Nm tork sunan bir motor bulunuyor. 7.7 saniyede tamamlıyor sıfır yüz hızlanmasını. 180 km/s son hızı var ki Volvo modelleri biliyorsun alınan kararla 180 km/s olarak son hızı sabitlenmişti. Bu otomobilin 100 kilometrede 8.7 litre birleşik yakıt tüketimi olduğuna dair bir veri açıklanmış durumda. Bunun dışında T8 isimli 4 tekerlekten çekişli şarj edilebilir hibrit seçenekte ise 455 beygir güç ve 709 Nm toplam bir güç ve tork açığa çıkıyor. Gerçekten kuvvetli bir model, güçlü bir model olduğunu söylemek lazım. Onun dışında Plus donanım seviyesi, Plus Ultra olmak üzere iki donanım seviyesiyle geliyor. Plus donanım seviyesi aslında oldukça dolu bir araç. 11.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı var ki zaten iç mekana baktığımızda böyle konsolun tam ortasında dikey olarak sanki bir akıllı telefon kullanıyormuş gibi bir hissiyat, bir deneyim vermesi açısından böyle dik olarak konumlandırılmış. Portre modu olarak adlandırılıyordu yanlış bilmiyorsam bu yerleşim.
Doğru.
Böyle bir ekran var. Sürücünün önünde 12.3 inçlik gösterge ekranı, matrix led ön farlar, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 4 bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön arka koltuklar gibi aslında birçok özellik bu versiyonda geliyor. Ultra donanım seviyesinde ise biraz daha hani konforu, biraz konfor deneyimini üst tarafa taşımak adına panoramik cam tavan. Açıkçası panoramik cam tavanın üst donanımda gelmesine şaşırdım. Altta da hani olması lazımdı. 360 derece kamera, head-up display, arka kapılarda güneş perdeleri ve tekstil tavan kaplaması gibi ilave donanımlar yer alıyor. Aslında Ultra'nın hani dediğim gibi Plus'a göre çok büyük bir farkı yok. Bunlar haricinde bazı opsiyonlar da var. Onlarda ne? Masaj özelliği. Ön koltuklarda masaj özelliği geliyor. Aktif havalı süspansiyon yine opsiyon olarak verilmiş ve daha gelişmiş 19 hoparlörlü bir ses sistemi var. Bu da opsiyon olarak geliyor. Böyle makyajla beraber yenilenmiş, güncellenmiş bir modelden bahsediyoruz. Dediğim gibi fiyatları da lansman fiyatı 6.7 milyon TL civarında başlamasına rağmen normalde liste fiyatı 7.5 milyon dolaylarında böyle güzel bir otomobil Türkiye'de satışa sunulmaya devam ediyor.
Peki ben de hemen sen anlatırken güzel güzel anlatırken dedim ki acaba Amerika'da ne kadar araç diye. Yani Avrupa'ya da baksak çok büyük ihtimalle böyle bir şey çıkacak. Amerika'daki satış fiyatı 60 yani 58 bin dolardan başlıyormuş abi. 2 milyon yani ben 60 bin dolar olarak bakınca 2 milyon 172 bin liradan başlıyor Amerika'da fiyatı.
Bir de... ben sana doğrudan seni üzecek bir şey söyleyeyim mi? Sen evet. Üzülmek istiyorsun yine anladığım evet. kadarıyla. Sen üzülmek istiyorsun. Ben sana üzülecek bir şey söyleyeyim. Bu gelen makyaj versiyonu Türkiye'deki çıplak fiyatı vergiler üstüne konmadanki fiyatı 2,5 milyonla 2.7 milyon arasında değişiyor. Ben seni hemen üzeyim burada bak. Üzülmek istiyorsan hemen üzül. Hemen burada üzül.
Ya şimdi şuna şaşırıyorum. Yani Amerika'daki adam da para kazanıyor yani bir şekilde. Hani o da vergiden kazanıyor bir şey yapıyor ama hadi diyelim yani işte Almanya'daki de olsun ya arkadaş ya 7 milyon yani 3 artı 1 lüks bir daire ne bileyim hani işte öyle bir şey herhalde bu. Ya bu olur mu? Olmaz ya. Yani şöyle güvenli bir araca herkesin binme hakkı olmalı yani. Bu niye 2,5 milyona niçin olmasın yani? Olacak iş mi ya? Hani
ya hadi vergiyle beraber 3,5 milyon olsun.
Ha böyle öyle olsun ya. Bu nedir abi yani gerçekten yani.
Yani 3,5 milyon nereye? 7,5 milyon nereye? Yani
lan, lansman yapıyor fiyatı, diyor ki hani.
4,5 milyon vergi var.
Lansman fiyatı yapıyor 6 milyon 900 diyor. 6,7 yapmış oluyor diyorsun ki hani iyi neyse falan diyorsun yani. Hani 7,5'tan iyidir falan diye ya bu.
Maalesef.
Neyse. De, üzüldüğüm için daha fazla devam edemeyeceğim. Yani zaten saçma da yolduk hani o yüzden ama, daha kaldı bir şey de kalmadı. evet madem öyle biraz ucuz modellerden bahsedelim. BYD'nin bir olayı var. Enteresan da güzel de bir olay. Ne olmuş bu otonom sürüşle ilgili ne yapmış?
Evet zaten otonom sürüş deyince biliyorsun dünya çapında ilk aklımıza gelen markalar hatta marka Tesla oluyor. Tesla'nın işte FSD bu full self driving dediğimiz teknolojisi tamam hani dünya çapında hala yaygın değil teknik olarak test edilen bir teknoloji ama yurt dışında zaten görüyoruz hani bayağı başarılı bir şekilde yine sürücü kontrolünde olmak kaydıyla çok bayağı güzel bir şekilde ilerliyor ki Çinliler de bu durumun farkında sadece BYD değil birçok Çinli markadan Çinli üreticiden şunun açıklamasını görüyoruz. Çin son yıllarda elektrikli araçlar sayesinde buradaki Ar-Ge çalışmaları, burada geliştirdikleri işte batarya teknolojileri, sundukları modeller sayesinde Çin'in otomotiv endüstrisi uçtu. Hani bir noktadan çok daha üst noktalara geldi son birkaç yılda. Şimdi de diyorlar ki aslında sanki şu vibe'ı veriyorlar. Piyasa birazcık buna doydu. Tamam biz elektrikli araçlar noktasında çalışmaya devam edeceğiz ama hani gelebildiğimiz belli bir nokta var. Bundan yavaş yavaş da ilerleyeceğiz. Ama bizim 2025'ten itibaren asıl öne çıkaracağımız nokta yapay zeka ile desteklenen otonom sürüş teknolojileri. Birçok markanın 2025 yılı bütçelerinde, yatırım bütçelerinde böyle Ar-Ge çalışmalarına yönelik bütçelerinde yapay zekaya ve onun desteğiyle beraber otonom sürüş teknolojilerine çok büyük yatırımlar, çok büyük Ar-Ge çalışmaları harcayacağını görüyoruz. Yani burada Çinli üreticiler biraz daha hani Tesla hep diyoruz ya, ya Çinliler yapıyor ama yazılım noktasında, otonom sürüş noktasında Tesla'nın eline su dökemezler. Onlar da belki de bunun farkında olduğu için yavaş yavaş bu noktaya eğilerek burada da kendilerini ön plana çıkarmaya, burada da üst seviyelere çıkmaya çalışacaklar diye görüyoruz. Burada Çinliler de evet gerçekten bu işi çok iyi yapanlar da var. Hani son birkaç yılda otonom sürüş noktasında iyi taraflara gelen ki Xpeng diye bir marka var biliyorsun. Onun kendi geliştirdiği bir otonom sürüş teknolojisi var. Gerçekten bu noktada adamlar Tesla ile yarışabilecek düzeyde olduklarını zaman zaman böyle paylaşımlar yaparak gösteriyorlar. Ama BYD bunlardan bir tanesi değil. BYD Çin tarafında hep otonom sürüş noktasında geri planda kalmakla, bu sistemlerinin çok verimli olmamasıyla eleştirilen bir nokta, bir marka. Hep böyle hani elektrikli araç deyince Çin'in en büyük üreticisi BYD. Evet ama otonom sürüş teknolojisinde aynı şeyi veremeyince işte böyle eleştiriliyorsun. Bunun da farkında olan BYD artık 2025 itibariyle şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi en ucuz model dahi, ki en ucuz modeli de biliyorsun Seagull modeli. Hep böyle Türkiye'ye gelmesini istediğimiz küçük elektrikli şehir aracı var. Ondan başlamak üzere tüm modellerimizde biz artık otonom sürüş teknolojisini ücretsiz olacak, ücretsiz sunacağız şeklinde bir açıklama yaptılar ki hani bu eleştirileri artık geride bırakmak adına biz de gelişmiş bir üreticiyiz. Biz de otonom sürüş teknolojilerinde gelişmiş bir markayız şeklinde bir algı yaratmak üzere Seagull modelinde dahil olmak üzere birçok 21 tane modelinde otonom sürüş, akıllı sürüş teknolojisini ücretsiz olarak sunacak ki zaten hani Seagull model içinde $9,500 başlayan ucuz bir model. Bunda bile otonom sürüş teknolojisinin sunulması bence gayet cesur bir adım olmuş BYD açısından. Peki bu otonom sürüş teknolojisi nedir? Yani neler sunacak? En ucuz $9,500 bir modelden bahsediyoruz ama ya bunda da Tesla'nınki gibi bir teknoloji mi sunacak? Yani bunda da Tesla'nın full self driving gibi bir teknolojisi mi olacak? Olursa zaten büyük bir şey olur. Bu kadar ucuz bir modelde bunun da sunulması. BYD bunun öncesinde, bu açıklamayı yapmadan öncesinde God's Eye, işte Tanrı'nın gözü olarak çevirebiliriz bunu. Tabii. Adı verilen bir otonom sürüş sistemi tanıtmıştı ve bunun 3 versiyonu olduğunu açıklamıştı. A, B ve C olarak kategorilere ayırmış. Çinliler bu kategorileri çok seviyorlar açıkçası. Yani,
İsmi de değiştirdiler.
De bu noktada,
şiddetle bu arada.
evet, böyle bir kategorize etmiş. Tabii ki en kötüsü, en iyisi A, en kötüsü C. Zaten isimlendirmeden belli oluyor ve ucuz elektrikli versiyonunda C adı verilen, God's Eye, C, C adı verilen bu en ucuz teknolojiyi kullanacak. Bunların da işte kendi aralarında neleri var? Mesela C'de lidar yok. Otonom sürüş teknolojilerinde biliyorsun en pahalı böyle radarlardan, sensörlerden bir tanesi lidar. Yavaş yavaş fiyatları ucuzlamaya başladı ama yine en maliyetli olanlardan bir tanesi o. C kategorisinde lidar bulunmayacak. Tamamen kamera tabanlı bir sistem olacak. Hani Tesla'da geçmişti ya bu şeyde lidardan vazgeçip kameraya geçmişti. Kamera tabanlı sisteme geçmişti. Bunda da tamamen kamera tabanlı bir sistem bulunacak. Lidar olmayacak. Ama B'de ve A'da lidar olacak. Hatta B'de bir tane lidar, A'da üç tane lidar bulunacak. Yani A sistemini de zaten en gelişmiş araçlarında kullanacak. Biliyorsun Yangbang U9 isimli bir tane elektrikli süper otomobili vardı. Bunun zıplayan araba olarak sürekli bir lanse ediyor BYD'de. Sürekli karşımıza çıkıyordu. Engellerden atlıyor, olduğu yerde zıplıyor. Bir tane tekeri olmamasına rağmen yoluna devam edebiliyor şeklinde. Şimdi bu yeni God's Eye teknolojisini de yine onun üzerinde sergiledi. Buraya ekrana getireceğiz onun videosunu da. Şöyle bir şey yaptı. Gündüz ve gece şartlarında God's Eye sisteminin ne kadar başarılı çalıştığını göstermek adına bu otomobili sürücüsüz olarak yarış pistine çıkardı. U9 yarış pistini gündüz ve gece şartlarında sürücüsüz olarak bu otonom sistemle güzel bir şekilde tamamladı. Yani tamamen pisti sanki bir sürücüyle gidiyormuş gibi sürücüsüz olarak tamamladı. Burada da aslında ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor ki gece şartlarında diyorum. Hani gündüz değil, gece karanlığında da yine bu sistem gayet başarılı olarak çalıştı. Bence güzel bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Hatta burada God's Eye'de şunu söyleyeyim, en kötüsünde bu Seagull'da kullanılacak 12 tane kamera, 5 tane milimetrik dalga radarı ve 12 tane ultrasonik sensör. Aslında yine en düşük kategori olmasına rağmen birçok şey bulunacak bunda. Dediğim gibi BYD burada güzel adımlar atıyor. Çinli üreticiler genel olarak güzel adımlar atıyor ama BYD'nin böyle bir adım atması güzel. Çünkü dediğim gibi eleştiriliyordu bu noktada. Bakalım ilerleyen süreçte artık belki 2025 olmaz ama 2026 yılında Türkiye'ye gelecek modellerde de büyük ihtimalle bu otonom sürüş teknolojilerini, daha gelişmiş akıllı sürüş sistemlerini görmeye başlarız.
Evet tabii ya, bunu ben hemen şu katkıyı vermek isterim. Bunu bir kere şeyde görelim. Yani İstanbul trafiğinde görelim. Yani onu bir yarış pistinde falan ya, İstanbul parkta değil, İstanbul'un içinde görelim. O full, yani nasıl acaba kullanabiliyorsun? Yani bakalım o A'sı, B'si, C'si İstanbul trafiğinde ne yapıyor? Ki zaten aslına bakarsan bu otonom sürüşün belki de en zor taraflarından birisi bu iki tarafın hibrit alan. Yani işte hem normal sürücülerin olduğu hem de otonom sürücülerin olduğu dönem zor olacak diye tahmin ediyorum ben de. Çünkü evet, işte insan çok kural tanımayacak. Bu taraf pek de öyle bakmayacak gibi bir durum geliyor aklıma. Ama tabii ki BYD'nin hani böyle hem ucuzdan pahalıya bütün modellerine bunu sunması güzel bir seçenek. Türkiye için de bizi ilgilendiren konulardan bir tanesi. Çünkü biz de BYD'nin dibindeyiz. Hani onlar da Türkiye'de üretim yapacakları için bu bizi sevindirir. Güzel bir gelişme olabilir. Buradaki satış rakamları da hoş çünkü. Peki, evet hemen gelelim son haberimize. Yeni Tesla Model Y ile ilgili, evet bu güzel de bir haber. 4D radar. Evet, hem de az önce de söylemiştim, onlar lidardan çıkmıştı. Bir de bu 4D radarla yine sanki bayrağı taşımaya devam edecek gibi görünüyor. Doğru mu düşünüyorum? Buyursunlar.
Yani evet, tabii ki bunun şu anda 4D radarın kullanıldığı kategori biraz daha farklı. Biliyorsun Tesla Model Y işte tanıtıldı, işte Çin'de üretimine başlandı, sonra Avrupa'da üretimine başlandı şeklinde birçok şey gördük ama hala araçla ilgili tanıtımında öne çıkarılmayan, gösterilmeyen bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de 4D radar. Yavaş yavaş tabii ki araç böyle bilgiler gelmeye başladıkça, biraz daha Avrupa'da işte test süreçleri başladıkça gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de senin dediğin gibi kabin içerisinde 4D radar bulunuyor. Peki hani bu 4D radar ne anlama geliyor? Önceden zaten burada yine aynı şekilde Tesla'nın kabin içerisinde yanılmıyorsam 2022 yılından beri iç taraftaki böyle hem güvenlik adına diyelim sürücü ve ön yolcu ve içerideki yolcuları takip ettiği, onları algılayan bir radar bulunuyordu ama yeni Tesla Model Y ile beraber burada 4D daha gelişmiş bir kabin radarının kullanıldığını görüyoruz. Bulunduğu lokasyon yine aynı, dikiz aynasının üst tarafına konumlandırılmış yine böyle üst tarafta aslında tam böyle yolcuları görecek şekilde konumlandırılmış bir radar olarak geliyor. Tabii ki güvenlik standartlarını daha da yukarı taşıyor. Bu radarın önemi ne? Normalde radarlar işte ne yapar? İçerideki mesela şunu yapabilir. İçeride insan var mı yok mu? Veya işte arka koltukta birisi unutuldu mu unutulmadı mı? Onu tespit edip işte buna göre çeşitli güvenlik önlemleri alabiliyor. Onun dışında 4D radar ne sağlıyor? 4D radar yolcunun boyutunu, hareketlerini ve hatta kalp atışlarını bile tespit edebildiği belirtiliyor. Aslında bu noktada bir çığır açacak bir teknoloji olarak görebiliriz bunu. Gerçekten hani basitmiş gibi görünen ama güvenlik noktasında bambaşka noktalara evrilebilecek bir şey olduğunu söylemek lazım. Çünkü örneğin Allah korusun bir kaza durumunda şimdi kalp atışlarını bile tespit edebilen bir sistemden bahsediyoruz. Normalde işte bir kaza anında örneğin işte birinin ağır bir yaralanma sonucu kalbi durduysa bunu direkt tespit edip sağlık ekiplerine haber vermesi gibi belli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Burada yolcunun boyutunu ve hareketlerini tespit edebilmesi de şu noktadan önemli. Biliyorsun artık araçlarda güvenlik noktasında çok gelişmiş sistemlerden bahsediyoruz. Yolcunun boyutunu tespit ederek yine herhangi bir kaza anında hava yastıklarının açılma derecesini, ne kadar şiddetli açılacağı, hangi yöne doğru açılacağı şeklinde birçok şeyi burada yolcunun boyutunu, yolcunun işte ne kadar koltukta ne kadar alan kapladığını görerek ona göre açılmasını sağlamak üzerine yine böyle güzel bir teknoloji geliştirmiş. Yani güvenlik noktasında gerçekten burada Tesla'nın güzel bir iş başardığını söylemek lazım. Bu noktada bence iyi bir şey yapmış. Bir tabii ki öne çıkan şeyi de az önce söylediğim gibi işte arka koltukta herhangi unutulan bir şey var mı yok mu buna göre bir uyarı sunması ki
Unuttun
hani
mesela,
bunu
çıktın gittin. Olan
evet
kurumlar
yani.
malum. Bunu en azından engellemek için. Çünkü hatta işte tabii onu unuttuğunu bildikten sonra elektrikli araç konforuyla beraber ne oluyor tabii, tehdit ne oluyordu unuttuğun zaman? O sıcakta kalan ve maalesef hayatını kaybeden çocuklar var böyle. Aşırı sıcaktan dolayı içinde kalıp veya bir işte kedisini köpeğini unuttun, bıraktın, geleceğim dedin, unuttun, camı azıcık açtın ama içerisi hamama döndü. Onlar için klimaları çalıştırabileceği ve işte orada bir havalandırma yapabileceğiyle ilgili bilgiler dolaşıyor. Dolayısıyla bu hakikaten böyle baktığında veya işte arkada birisi yok, yan hava yastığını bu sefer açmana da gerek yok. Yani yan perdeyi açmana gerek yok çünkü orada oturan biri yok. Ya veya işte ona göre açacaksın falan, çocuk var. Bunlar hakikaten sevindirici gelişmeler güvenlik adına. Az önce söylemeyi unuttum. Volvo ile ilgili mesela 180 km sürat meselesi ne kadar doğru bir karar. Yani o yüzden de aslında bütün araç markalarının da yapması gereken bir konu. Yani şehir içinde, hatta elektrikli otomobiller bence buna da imkan sağlayacak. Şehir içinde o yolda değilsen sana yani o süratleri vermesin mesela, sunmasın. Yani o yol tali bir yolda gidiyorsun. Abi orada işte bu malum Eylem Tok hadisesi ile gene ortaya çıkan 160 kilometreyle gittiği söyleniyor. Yani işte o bildiğin iki şeritli bir yol. Yani yolda değil, yani tali bir yol. Ya. Orman yolu, ondan sonra çifte alanlardı galiba. Yani gidemesin abicim ya. Orada o araç o hızla gidemesin. artık teknik olarak imkan veriyorsa, hacklerse ederse de işte ve böyle bir kazaya karışırsa da canını yaksın güvenlik güçleri. Yani böyle bir şey olsun.
Şimdi şu aklıma geldi. Otonom sürüşün tam olarak hayatımıza girmesiyle beraber şimdi Bravo. Tabii ki navigasyonlar var ama otonom sürüşte mesela şu olabilir mi? Tam otonom, %100 otonom sürüşten bahsetmiyorum ama o geçişteki, ara geçişteki dönemde şu başarılsaydı bence güzel olurdu. Sistem zaten yarı otonom sürüşte bile tamam sürücü müdahalesi gerektiriyor ama yine hangi yoldan gittiğini biliyor. Otobanda mı gidiyor? Şehir içinde mi gidiyor? Evet. Mesela şunu başarabilirlerdi. Otobanda tamam bu aracın son hızı 160 km/saat. Ama mesela senin dediğin gibi bir tali yolda, bir orman yolunda araç bunu algılayabiliyor. Navigasyonda nerede olduğunu biliyor. Buradaki senin son hızın 100 km/saat. Bunu, bundan ötesini gidemezsin şeklinde belki bir böyle bir uygulama yapabilirlerdi diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Zaten aslında senin söylediğin çok doğru. Yani otonoma geçtiğimiz zaman bu dertlerden de bertaraf olacağız. Çünkü yani insan onu insanın keyfine bırakmış olmayacaksın bu işi. Yani o yol sana ne söylüyorsa haritada ve gördüğünde işte işaretler ne söylüyorsa onu yapacaksın. Tabii ki onların çok düzenlenmesi lazım mutlaka. Yani en azından otonomda şu güvenliği bileceğiz yani. Arabanın durumuna göre işte ne bileyim teknoloji de gelişecek. Lastiklerin senin iyi değil mi? Abi senin lastikler iyi değil. Ben bunu görüyorum zaten. Adam şu an içinden sana bunu söylediği gibi yarın bir gün Formula 1'de olduğu gibi lastik performansını bir lazerle hemen ölçüp ya bu senin lastikler artık hani geçti gitti. Bu lastikle sen ancak bu hız yapabilirsin de diyebilir. Oraya geldiğimizde insan faktörünü çıkarttığında tabii ki bunlar azalacak. Yani işte insanlar bir de korkuyor. Hani işte ya robotlar böyle bir şey falan diye korkuyoruz ya. Ya insanın yaptığından daha kötü olabilir mi? Yani insana baksan zaten insan kötü konusunda yani lider yani açık ara lider. Yani arabayla yapılan her gün kazalara baksan dersin maalesef. Ya kardeşim hani mümkün mü dediğin 50 tane kaza seyrediyorsun. Yani YouTube'da bunun videoları var dolaşıyor yani açıyorsun. Abi kazaya bak falan diyorsun yani. Otonomda bırak hadi diyelim ki robot işte ya gördün mü işte bıraktığınız robotlara böyle oldu. Yani bir tane yapsın, iki tane yapsın, 10 tane yapsın. Yani insanın yapacağı kadar kötüsünü yapamayacağı için mutlaka daha iyi olacaktır diyerekten son sözümü etmiş olayım bugünlük.
Evet. Çok Tesla'nın bu sistemine geri dönecek olursak da bence dediğim gibi hani gayet başarılı bir sistem bu. Hani hava yastıklarının açılma şiddeti hani sürücünün veya işte yolcunun boyutuna göre nasıl açılacağına dair böyle güzel bir çalışma. Yine arka tarafta işte arabada çocuk unutulmasına ilişkin ki önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Yani Türkiye'de insana şaka gibi geliyor ama ben Amerika'da birçok yerde böyle arabada çocuk unutulduğuna dair haberler okumuştum. Gerçekten hani böyle bir sıkıntı söz konusu. O yüzden oraya baktığımızda güzel bir çalışma. Doğrudan bunun sistemi arabada çocuk olduğunu tespit ettiğinde sürücüye bildirim gönderiyor. Araçtaki klimayı açıyor, havalandırma dengesini sağlıyor, çocuğun içeride hava almasını sağlıyor. Sürücüden yani araç sahibinden hiçbir tepki gelmezse de güvenlik güçlerine haber verip burada arabada çocuk unutulduğuna dair bildirimde bulunuyor. Bence gayet güzel bir teknolojik ve güvenlik adına güzel bir birleşim olmuş 4D radar Tesla tarafından.
Türkiye'de ölen çocuk var arabada bu şekilde maalesef. Evet. Yani maalesef o yüzden yani hani bunu araması falan. Bu arada yine bu kazaya Eylem Tok'un oğlunu yaptı. Timur Cihan Timur'un kazasına gene söyleyeyim. Mesela orada da aracın mesela tek ses kaydı var. Araç kaza sonrası merkezi arıyor yardım için. O sırada konuşmalarda abi çarptım ettim diye konuşuyor çocuk. Mesela çok enteresan. O kaza sonrası aradığı için tabii o onun farkında değil ama ne kadar önemli olduğunu kaza sonrası arama yapabilip de işte sen baygınsın bir şey hemen haber veriyor. İşte burada da daha da basiti evet. Ama daha da önemlisini görüyoruz. Yani kazada yok ama arabada bir can söz konusu. Nefes alışverişi, kalp atışı bunları görebileceksen eğer işler değişmeye başlıyor. Son sözünde konuştum gene ama neyse peki. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Çok teşekkür ederiz sevgili Barış Cankı ve tabii ki bütün bu haberleri hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel, keyifli bir program oldu diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Evet, her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini seyrediyor ve beğeniyorsunuz ve hala kanalımıza abone değilseniz ben görüyorum genelde böyle yarı yarıya sanki abone olanlar olmayanlar. Ha. Olmayanlar da şöyle bir abone ol butonuna tıklarsa çok sevinirim ve bildirimleri açarsanız ki hani video devreye girdiğinde bir bildirim olarak size gelsin diye. Onun dışında videoyu beğenip bir yorum atarsanız da sadece emoji olarak da bir yorum atsanız bizi memnun etmiş olursunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.